11. ayrım.
Rönesans'ın yeni bir doğa görüşü getirmesinin de büyük bir anlamı oldu. İnsanın kendini bulunduğu ortama ait hissetmesi ve dünyadaki yaşamını yalnızca cennetteki yaşamına bir hazırlık olarak görmemesi, fiziksel dünyaya karşı tutumunun değişmesine neden oldu. Doğa pozitif bir şey olarak algılandı. Pek çoğuna göre Tanrı da yaratılışın içinde yer alıyordu. Tanrı sonsuz olduğuna göre her yerde var olmalıydı. Bu görüşe tüm tanrıcılık, panteizm diyoruz. Orta Çağ filozofları Tanrı ile yarattıkları arasında aşılamaz bir mesafe olduğunu vurguluyorlardı. Şimdi ise doğanın tanrısal bir şey olduğu, doğanın Tanrı'nın açılışı olduğu söylenebiliyordu. Bu tip düşünceler kilise tarafından her zaman hoş karşılanmıyordu. Buna örnek olarak Giordano Bruno'nun başına gelenleri verebiliriz. Bruno, yalnızca Tanrı'nın doğada var olduğunu söylemekle kalmayıp, evrenin sonsuz olduğunu da öne sürdü. Bundan ötürü de müthiş bir biçimde cezalandırıldı. Nasıl? 1600'de Roma'daki çiçek meydanında yakılarak,
"Korkunç bir şey bu! Ne kadar aptalca! Bu mu senin hümanizm dediğin?"
"Hayır, bu değil elbette. Hümanist olan Bruno'ydu. Onu yakanlar değil. Ama Rönesans sırasında anti-hümanizm dediğimiz tutum da güçlendi. Bununla otoriter kilise gücünü ve devlet gücünü kastediyorum. Rönesans'ta cadı avı, kiliseye karşı gelenleri yakma, büyü, batıl inanç, kanlı din savaşları ve de Amerika'nın vahşi bir biçimde ele geçirilmesi gibi olaylar da yaşandı. Hümanizmin hep böyle karanlık arka planı oldu. Tarihin hiçbir dönemi yalnızca iyi ya da yalnızca kötü olarak görülemez. İyi ve kötü tüm insanlık tarihi boyunca bir arada var ola gelmiştir. Çoğunlukla da iç içe geçmiş bir haldedir. Bu şimdi bahsedeceğimiz anahtar sözcük içinde geçerli. Rönesans yeni bir bilimsel yöntem de geliştirdi. İlk fabrikalarda bu sırada mı yapıldı? Yok, hemen değil. Ancak Rönesans'tan sonra gelen tüm teknik gelişmelerin temelini bu yeni bilimsel yöntem oluşturur. Bununla bilimin ne olduğuna dair yepyeni bir anlayışın ortaya çıktığını anlatmak istiyorum. Bu anlayış zamanla meyvelerini vermeye başladı. Bu yeni yöntem neydi? Öncelikle doğanın duyular aracılığıyla araştırılmasını içeriyordu. Daha 14. yüzyıldan başlayarak eski otoritelerin söylediklerine körü körü inanmamak gerektiğini söyleyenler vardı. Bu otoritelerin içinde kilise öğretileri ve Aristoteles'in doğa felsefesi de bulunuyordu. Bir sorunun çözümünün yalnızca düşünerek bulunamayacağı yolunda ikazlar da yükseliyordu. Mantığın gücüne abartılı bir şekilde inanmak tüm Orta Çağ'da yaygın olan bir görüştü. Oysa şimdi doğayla ilgili her türlü araştırmanın gözlem, deneyim ve deneye dayalı olması gerektiği savunuluyordu. İşte bu yönteme deneysel yöntem diyoruz. Yani şeyler hakkındaki bilgilerimizi yalnızca kendi deneyimlerimizden yola çıkarak edinebiliriz. Tozlu kitaplardan ya da tekrar tekrar düşünülen düşüncelerden değil. Antik çağda da deneysel bilime rastlıyoruz. Örneğin Aristoteles'in doğaya dair pek çok gözlemi vardı. Ama sistemli deneyler ancak Rönesans'la birlikte ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki gibi gelişmiş teknik araçlar yoktu herhalde o zamanlar. Tabii, ellerinde ne bilgisayarlar ne de elektrikli tartım araçları vardı. Buna karşılık matematiğe ve mekanik tartı aletlerine sahiptiler. Bilimsel gözlemlerin kesin bir matematiksel dille dile getirilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar. 17. yüzyılın en önemli bilim adamı Galileo Galilei. Ölçülenebileni ölç, ölçülemeyeni ölçülebilir yap ve doğanın kitabı matematiksel bir dilde yazılmıştır diyordu. Ve sonra bütün bu deneyler ve ölçümler sayesinde yeni buluşların yolu açıldı. İlk adım bilimsel yöntemin kendisiydi. Bu teknolojik devrime, teknolojik devrimde yeni buluşlara yol açtı. İnsanların artık doğanın şartlarından kendilerini sıyırmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Doğa artık insanın yalnızca bir parçası olduğu şey değildi. İnsanın kullanabileceği, faydalanabileceği bir şeydi. İngiliz filozofu Francis Bacon, bilgi güçtür diyordu. Bacon böylece bilginin pratik bir faydası olduğunu dile getiriyordu ki bu düşünce de insanlık için yeni bir düşünceydi. İnsanlık bundan sonra gerçekten doğaya müdahale edip onu kontrol etmeye başladı. Ama bu gelişme yalnızca olumlu yönde olmadı, değil mi? Evet, olumsuz yanları da oldu. Demin de dediğimiz gibi insanın yaptığı her şeyde iyi ve kötü iç içe geçmiş bir haldedir. Rönesans'ta başlayan teknolojik gelişme, çıkrık makinalarıyla beraber işsizliğe, ilaçlarla beraber yeni hastalıklara, tarımın modernleşmesi yanında toprağın fakirleşmesine, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi yeni pratik araçlarla beraber çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların oluşmasına da yol açtı. Bugün karşılaştığımız çevre sorunlarına bakarak bu teknik gelişmelerin doğanın koşullarından tehlikeli bir biçimde uzaklaşmış olmak anlamına geldiğini söyleyenler var. İnsanlık artık kontrol altına alamadığı bir sürece girmiş bulunuyor bu görüşte olanlara göre. Öte yandan gelişmelere çok daha olumlu bakanlara göre insanlık henüz teknolojinin çocukluk dönemini yaşıyor. Teknolojiye dayalı uygarlık çocukluk hastalıklarını geçiriyor. Ama insanlık zamanla doğayı tehdit etmeksizin onu kontrol etmeyi öğrenecek diyor bu görüş. Peki bu konuda senin görüşün ne? Her iki görüşünde haklı bulduğum yanları var. Bazı alanlarda insan doğaya müdahale etmeyi bırakmalı. Bazı alanlarda ise doğaya müdahale etmek o kadar kötü sonuç vermeyebilir. Ama emin olabileceğimiz bir şey varsa o da artık orta çağa dönmenin mümkün olmadığı. Rönesans'tan itibaren insan yalnızca yaratılışın bir parçası olmakla kalmayıp doğaya müdahale etmiş ve onu kendi kafasına göre biçimlendirmiştir. Bu da bize insanın ne müthiş bir yaratık olduğunu gösteriyor. Ay'a bile gittik. Orta çağda kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi bu herhalde. Tabii, hiç kuşkun olmasın bundan. Bu da bizi yeni dünya görüşü konusuna getiriyor. Tüm orta çağda insanlar gökyüzüne bakıp güneşi, ayı, yıldızları ve gezegenleri gördüler. Ancak yerin, evrenin merkezi olduğundan kimse şüphe bile etmiyordu. Tüm gözlemler yerin hareket etmeksizin durduğunu ve yerin etrafında dönenlerin diğer gök cisimleri olduğunu gösteriyordu. Bu görüşe, yani her şeyin merkezinde yerin olduğu görüşüne geosentrik dünya görüşü diyoruz. Tanrı'nın tüm gök cisimlerine hükmettiği yolundaki Hristiyan inanışı da bu tür bir dünya görüşünü destekliyordu. Keşke her şey bu kadar basit olsaydı. Ama 1543'te Gök Cisimlerinin Dönüşleri adlı bir kitap yayınlandı. Kitabın yazarı, kitabın çıktığı gün ölen Polonyalı astronom Kopernikus'tu. Kopernikus, güneşin yerin etrafında değil, yerin güneşin etrafında döndüğünü öne sürüyordu. Bunun gök cisimlerinin hareketine bakılarak anlaşılabileceğini söylüyordu. İnsanların güneşin yerin etrafında döndüğünü sanmalarının nedeninin de yerin kendi ekseni etrafında dönüyor olması olduğunu söylüyordu. Yerin ve diğer gök cisimlerinin güneşin etrafında dairesel yörüngelerde hareket ettiğinden yola çıktığında gök cisimlerine dair gözlemlerin çok daha rahat anlaşılabileceğini iddia ediyordu. Bu görüşe, yani her şeyin merkezinde güneşin olduğu görüşüne de heliosentrik dünya görüşü diyoruz. Ve doğru olan görüş de bu, değil mi? Tam değil. Buradaki ana nokta yerin güneşin etrafında döndüğü noktası elbette doğru. Ancak Kopernikus güneşin evrenin merkezi olduğunu da iddia ediyordu. Oysa bugün biliyoruz ki güneş sayısız pek çok yıldızdan yalnızca biridir ve etrafındaki tüm yıldızlarda milyarlarca yıldız kümesinden yalnızca bir tanesidir. Ayrıca Kopernikus yerin ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında dairesel bir biçimde döndüklerini söylüyordu. Doğru değil mi bu? Hayır, değildi. Bu dairesel hareket varsayımının ardında gök cisimlerinin yüz yuvarlak oldukları ve ilahi oldukları için dairesel hareketlerde bulundukları inanışından başka bir şey yatmıyordu. Platon'dan beri küre ve daire geometrik biçimlerin en mükemmeli sayılıyordu. Ancak 17. yüzyılın başlarında Alman astronomu Johannes Kepler, gözlemlerinin sonucunda gezegenlerin merkezlerinden birinde güneşin olduğu eliptik ya da yumurta biçiminde yörüngeler boyunca döndüklerini söyleyebiliyordu. Ayrıca gezegenlerin güneşe en yakın oldukları noktada en hızlı hareket ettiklerine, güneşten uzaklaştıkça hızlarının azaldığına da işaret ediyordu. Yerin de diğer gezegenler gibi bir gezegen olduğuna da ilk kez Kepler dile getirdi. Kepler ayrıca fiziksel yasaların tüm evrende geçerli olduklarının da altını çizdi. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyordu? Çünkü Orta Çağ'dan kalma görüşlere körü körüne inanmadan gezegenlerin hareketlerini kendi algılayışıyla çözüyordu. Kepler'le aynı zamanlarda yaşamış bir başka bilim adamı da ünlü İtalyan alimi Galileo Galilei'ydi. Galilei de gök cisimlerini teleskop kullanarak gözledi. Ayın kraterlerini görerek ayda da tıpkı yerdeki gibi dağlar ve vadiler olduğunu söyledi. Jüpiter gezegeninin 4 uydusu olduğunu da keşfetti. Böylece yerden başka gezegenlerin de ayı olduğu anlaşılmış oldu. Ancak Galilei en çok atalet yasası olarak bilinen yasasıyla tanınır. Ne diyor bu yasa? Galilei bunu şöyle dile getiriyordu. Bir cismin edindiği hız, hızlanma ve yavaşlanmaya neden olan dış etkenler ortadan kaldırıldığı sürece sabit kalır. Vallahi bana göre hepsi bir. Ama bu çok önemli bir gözlem. Antik çağdan beri yerin kendi ekseni etrafında dönmesine karşı çıkılırken ileri sürülen en önemli neden şudur. Eğer böyleyse yer çok hızlı dönmek zorunda kalacağından havaya diklemesine atılacak bir taş atıldığı yerden metrelerce ileriye düşmek zorunda kalacaktır. Niye böyle olmuyor gerçekten? Trende giderken elinde tuttuğun elmayı düşürürsen elma tren hareket ediyor diye arkana düşmez. Dümdüz aşağıya düşer. Bunun nedeni atalet yasasıdır. Elma sen düşürmeden önceki hızını aynen korur.
Anlıyorum sanırım.
Galilei'nin zamanında trenler yoktu tabii. Ama bir küreyi yerde elinle biraz yuvarladıktan sonra bırakırsan,
küre hareketine devam eder.
Çünkü küre sen elinden bıraktıktan sonra da ilk elde ettiği hızı korur. Ama o da yeterince büyükse sonunda durur. Çünkü diğer kuvvetler kürenin hızını frenler. Öncelikle yer frenler. Hele işlenmemiş tahtadan oluşan bir yerse. Sonra da yer çekimi eninde sonunda küreyi durduracaktır. Bekle biraz, sana bir şey göstereceğim. Alberto Knox böyle dedikten sonra kalkıp eski masaya gitti. Masanın çekmecelerinden aldığı bir şeyi getirip sehpanın üzerine koydu. Bu bir ucu birkaç milimetre kalınlığında, diğer ucu ip ince olan bir tahtaydı. Neredeyse tüm sehpayı kaplayan tahtanın yanına bir de yeşil mermerden bir küre koydu. Buna eğik düzlem denir, dedi sonra. Mermer küreyi bu yüzeyin kalın tarafına koyup bırakırsam ne olur sence? Sophie, bundan kolay ne var? Dercesine omuz silkti. 10 kronuna bahse girerim ki yuvarlanarak sehpaya varır ve sonra da yere düşer. Bakalım. Alberto küreyi bıraktı. Küre de Sophie'nin dediği gibi yuvarlanıp sehpanın yüzeyine vardı. Sehpanın üzerinde yuvarlanmaya devam edip hafif bir ses çıkararak yere çarptı ve sonra da kapının eşiğine çarpana dek yuvarlandı. Aman ne ilginç, dedi Sophie. Evet ya, değil mi? Galilei işte bu tür deneyler yapıyordu.
Bu kadar aptal mıydı gerçekten?
Ağır ol biraz. Galilei her şeyi kendi duyularıyla algılamak istiyordu. Üstelik biz işe henüz başladık. Anlat bakalım, küre neden eğik düzlemde yuvarlandı?
Ağır olduğu için yuvarlanmaya başladı.
Peki ya ağırlık dediğin şey nedir çocuğum?
Bu aptalca bir soru işte.
Cevap veremiyorsan sorduğum soru aptalca sayılmaz. Küre neden yere yuvarlandı?
Yer çekiminden dolayı.
Evet, doğru. Demek ki ağırlık yer çekimiyle ilgili bir şey. Mermer küreyi harekete geçiren şey de işte bu kuvvetti. Alberto bu arada mermer küreyi yerden kaldırmıştı. Elinde mermer küreyle yine eğik düzlemin yanında durdu. Şimdi küreyi eğik düzlem boyunca yuvarlamaya çalışacağım, dedi. Kürenin hareketini dikkatle izle. Eğilip küreyi eğik düzlemin enlemesine geçecek şekilde hareket ettirdi. Sophie kürenin eğri bir hareket yaptıktan sonra yüzeyin aşağısından doğru çekildiğini gözledi. Alberto, ne oldu, diye sordu. Küre eğri bir hareketle yuvarlandı. Çünkü bu eğri bir yüzey. Şimdi küreyi ispirtolu kalemle boyayalım ve senin eğri demekle neyi kastettiğini görelim. Siyah bir ispirtolu kalem bulup kürenin tümünü boyadı. Şimdi deneyi tekrarladığında Sophie kürenin eğik düzlem üzerinde tam olarak nasıl hareket ettiğini daha kolay görebiliyordu. Çünkü küre geçtiği yerde siyah bir iz bırakıyordu. Alberto, kürenin hareketini nasıl tanımlayabilirsin diye sordu. Yay biçiminde bir dairenin parçası sanki. İşte doğru cevap dedi Alberto. Sonra Sophie'ye bakıp kaşlarını kaldırarak. Ama tam da daire denemez. Bu şekle parabol diyoruz.
Vallahi bana göre hepsi bir.
Ama küre neden tam da bu şekilde yuvarlanıyor? Sophie iyice düşündükten sonra cevap verdi. Yüzey eğimli olduğu için. Küre de yer çekimine bağlı olarak yere çekildi. Evet ya, şu işe bak. Şöyle rastgele bulup tavan arasından çıkarttığım bir kız, tek bir deneyden sonra Galilei'nin bulduğu sonucun tıpatıp aynısını buluyor. Ve Alberto Knox neşeyle ellerini çırpmaya başladı. Sophie bir an Alberto'nun delirmiş olmasından kaygılandı. Alberto sözlerini sürdürdü. Aynı cisme nasıl iki kuvvetin birden etki yaptığını görüyoruz burada. Galilei aynı şeyin, örneğin bir top mermisi içinde geçerli olduğunu keşfetti. Mermi de havaya atıldıktan sonra bir süre uçar ve sonra belli bir eğimle yere doğru çekilir. Mermi de mermer kürenin eğik düzlem üzerinde izlediği yörüngeye benzer bir yörünge izler. Galilei'nin yaşadığı dönemde yeni bir keşifti bu. Aristoteles havaya atılan bir top güllesinin önce hafif bir eğimle hareket edeceğini ama sonra dimdik bir şekilde yere düşeceğini söylüyordu. Doğru değildi bu tabii ama Aristoteles'in doğru düşünmediğini Galilei'nin yaptığı gibi göstererek kanıtlamak gerekiyordu.
Bana göre hava hoş. Ama sahiden çok önemli bir keşif mi bu? Hem de nasıl? Bunun kozmik bir önemi var çocuğum.
Bu insanlık tarihindeki bilimsel keşiflerin en önemlilerinden biri. O zaman niye böyle olduğunu da anlatacağına bahsedelim. Galilei'den sonraki önemli bilim adamlarından biri de 1642-1727 yılları arasında yaşamış olan Isaac Newton'du. Newton, güneş sistemi ve gezegenlerin hareketine son ve doğru açıklamayı getiren bilim adamı olmuştu. Yalnızca gezegenlerin güneş etrafında nasıl döndüklerini açıklamakla kalmayıp, tam olarak neden böyle hareket ettiklerini de açıklayabilmişti. Bunu yaparken de Galilei'nin dinamiği dediğimiz şeyi esas alıyordu. Gezegenleri eğik düzlem üzerindeki küreler gibi mi görebiliriz?
Öyle bir şey ama biraz sabırlı ol Sophie.
Başka seçeneğim yok ki zaten. Kepler de gök cisimlerini birbirine çeken bir kuvvet olması gerektiğine işaret etmişti. Örneğin gezegenleri yörüngesinde tutan şey güneş kuvveti olmalıydı. Böyle bir kuvvet gezegenlerin neden güneşten uzaklaştıkça hızlarının azaldığını da açıklar. Kepler ayrıca gelgitin yani deniz suyunun yükselip alçalmasının da ayın kuvvetine bağlı olması gerektiğini söylüyordu.
Ve de doğruydu bu değil mi?
Evet ama Galilei bu görüşü reddetmişti. Ayın denize hakim olduğu fikrini onaylıyor diyerek Kepler'i alaya bile almıştı. Çünkü Galilei yer çekimi kuvvetlerinin böyle uzak mesafelerde ve değişik gök cisimleri arasında var olabileceği düşüncesini reddediyordu.
Ve de yanılıyordu.
Evet, bu noktada yanılıyordu. Çok ilginç çünkü aslında Galilei yerin çekim kuvveti ve cisimlerin yere düşüşleriyle çok ilgileniyordu. Birden fazla kuvvetin bir cismin hareketini nasıl belirleyebileceğine de dikkat çekiyordu.
Aslında Newton'dan söz etmeye başlamıştın.
Evet, sonra Newton geldi ve evrensel yer çekimi dediğimiz yasayı buldu. Bu yasaya göre iki cisim birbirinin büyüklükleriyle orantılı, aralarındaki mesafeyle ters orantılı olarak çeker.
Ha, sanırım anlıyorum. Örneğin iki fil arasında iki fare arasındakinden daha büyük bir çekim vardır. Aynı hayvanat bahçesindeki iki fil arasında da Hindistan'daki bir fille Afrika'daki bir fil arasındakinden daha büyük bir çekim vardır.
Demek ki anlamışsın. Şimdi en önemli noktaya geliyor. Newton bu çekimin evrensel olduğuna işaret etti. Yani bu çekim her şey için ve dolayısıyla uzaydaki değişik gök cisimleri arasında da geçerliydi. Newton'un bunu bir elma ağacının altında otururken keşfettiği söylenir. Newton bir elmayı yere düşerken görünce ayı yere çeken ve dolayısıyla ayın durmaksızın yerin etrafında dönmesini sağlayan kuvvetin elmayı yere çeken kuvvetle aynı şey olup olmadığını sormuştur kendisine.
İyi düşünmüş ama çok da iyi düşünememiş bence.
Neden Sophie? Ayı yere, elmayı yere çeken kuvvet gibi bir kuvvet çekseydi, ay da yerin etrafında, kedinin yemek kabının etrafında dönüp duruşu gibi sürekli dönemez, sonunda yerin üzerine düşerdi. Öyleyse Newton'un gezegenlerin hareketiyle ilgili yasalarından söz etmenin tam sırası. Yerin ay üzerindeki çekim kuvveti konusunda söylediklerinin yarısında haklı, yarısında haksız sayılırsın. Ay niçin yere düşmez Sophie? Çünkü yerin ay üzerindeki çekim kuvveti gerçekten çok büyüktür. Gelgit sırasında denizin birkaç metre yükselmesi için gereken kuvveti bir düşünsene.
Pek anladığımı söyleyemem.
Galilei'nin eğik düzlemini hatırla. Küreyi eğik düzlem üzerinde hareket ettirdiğimde ne olmuştu? Ayın da iki farklı kuvvet çekimi altında olduğunu mu söylemek istiyorsun?
Evet.
Çok eskiden güneş sisteminin oluşması sırasında ay müthiş bir kuvvetle ileriye, yerden daha ileriye fırlatılmıştı. Bu kuvvet ayın üzerinde sonsuza dek var olacak. Çünkü ay havasız bir mekanda. Herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın hareket etmekte.
Ama öte yandan onu yere çeken yerin çekim kuvveti de var, öyle değil mi?
Evet, bu iki kuvvet sabit ve ayı ikisi de aynı anda etkilemekte. Ay bu yüzden yerin etrafında hareket etmeyi sürdürüyor.
Bu kadar basit mi gerçekten?
Evet, bu kadar basit. Newton'un söylemek istediği de bu basitlikti zaten. Tüm evrende geçerli olan birkaç fizik yasası vardı, o kadar. Gezegenlerin hareketini de Galilei'nin kendisinden önce keşfettiği iki doğa yasasına dayanarak açıklayabiliyordu. Bunlardan ilki atalet yasası idi ki Newton bunu kendi sözleriyle şöyle dile getiriyordu. Bir cisim dış bir kuvvetin etkisi olmadığı takdirde durmasını ya da sabit hızla hareket etmesini sürdürür. İkinci yasayı ise Galilei eğri bir yüzey üzerindeki kürelerle göstermişti. Bir cismin üzerine iki kuvvet aynı anda etki ettiği takdirde cisim elips biçimiyle bir yörünge çizerek hareket eder. Böylelikle Newton tüm gezegenlerin neden güneşin etrafında bir yörünge üzerinde hareket ettiklerini açıklayabiliyordu.
Evet,
gezegenler güneşin etrafında elips şeklindeki yörüngeler üzerinde iki değişik türde hareket ederler. Güneş sisteminin oluşması sırasında edindikleri doğrusal hareket ve yer çekimi dolayısıyla güneşe doğru çekilme hareketi.
Bravo doğrusu!
Newton cisimlerin hareketleriyle ilgili yasaların tüm evrende geçerli olduğunu biliyordu. Böylelikle gökyüzünde yeryüzündekinden başka bir takım yasaların geçerli olduğu yolundaki ortaçağ inanışına bir son vermiş oluyordu. Heliosentrik dünya görüşü böylelikle olumlanmış ve son açıklanmasına kavuşmuş oluyordu. Alberto kalkıp eğik düzlemi yerine çekmecenin içine koydu. Sonra eğilip yerden aldığı mermer küreyi yerine kaldırmayıp Sophie ile aralarındaki masanın üzerine koymakla yetindi. Sophie eğri bir tahta yüzeyle mermer bir küreden ne çok bilgiye ulaşılmış olduğunu düşünüyordu. Üzerinde hala siyah boya izleri taşıyan yeşil mermer küreye bakarken yer küreyi düşünmeden edemedi.
Ve insanlar koca bir evrenin içindeki sıradan bir gezegende yaşadıklarını kabul etmek zorunda kalıyorlardı, değil mi? Dedi.
Evet. Yeni dünya görüşü insanlık düşüncesinde büyük değişiklikler öngörüyordu. Tıpkı Darwin'in daha sonra insanın hayvandan geldiğini gösterdiği zaman da olduğu gibi. Her iki durumda da insan yaratılış içerisindeki özel sandığı konumundan birazını yitirmiş oluyordu. Ve kilise her iki durumda da bu yeni görüşe şiddetle karşı koydu.
Bunu anlamak pek güç değil. Çünkü Tanrı yok olmuştu, değil mi, tüm bunların arasında?
Yerin merkezde Tanrı ve tüm gök cisimlerinin bundan bir kat yukarıda olduğu bir düzen daha kolay anlaşılabilir bir düzendi onlar için. Yine de en önemli değişiklik bu sayılmaz. Aynı fizik yasalarının tüm evrende geçerli olduğunu öne süren Newton'un Tanrı'nın gücüne inancının sarsılmış olacağını düşünebilir insan. Ama Newton'un Tanrı'ya olan inancı sarsılmadı. O, doğa yasalarını büyük ve her şeye kadir Tanrı'nın bir kanıtı olarak görüyordu. İnsanın kendini algılayışına gelince durum biraz daha zorlaştı. Nasıl yani? Rönesans'tan itibaren insan, kocaman bir evrenin sıradan bir gezegeninde var olduğu düşüncesine kendisini alıştırmaya başlamıştı. Bu düşünceye tam anlamıyla alışıp alışmadığımızdan hala emin değilim. Ama daha Rönesans döneminde bile insanın şimdi eskisinden çok daha merkezi bir rol oynadığını ileri sürenler oldu. Anlamadım. Eskiden evrenin merkezinde yer vardı. Ama şimdi gökbilimciler evrenin mutlak bir merkezi olmadığını söyleyince bu evrende ne kadar insan varsa o kadar merkez olduğu anlamına geliyordu. Şimdi anlıyorum. Rönesans yeni bir tanrı görüşüne de yol açtı. Felsefe ve teknoloji zamanla teolojiden ayrıldıkça yeni bir Hristiyan dindarlık türü gelişmeye başlamıştı. Sonra Rönesans'la birlikte bireyci bir insan görüşü ortaya çıktı. Bu görüş inanç dünyasını etkiledi. İnsanın Tanrı ile bireysel ilişkisi, kurum olarak kiliseyle ilişkisinden çok daha önemli görülmeye başlandı. Akşam yatmadan önce dua etmek gibi bir şey bu, değil mi? Evet, Orta Çağ Katolik Kilisesi'nde Latince ayinler ve dualar Tanrı'ya ibadetin temelini oluşturuyordu. Latince olduğu için İncil'i yalnızca rahipler ve papazlar okuyabiliyordu. Rönesans'tan itibaren İncil, İbranice ve Yunanca'dan çeşitli dillere çevrilmeye başlandı. Bu, reformasyon için son derece önemli bir adımdı. Martin Luther! Evet, Luther önemli bir kişiydi ancak reformasyonu tek başına o gerçekleştirmedi elbette. Roma Katolik Kilisesi'nin içinde var olmayı sürdürerek reformasyona dahil olanlar da vardı. Bunlardan biri Rotterdamlı Erasmus idi. Luther günahlarının bağışlanması için para ödemek istemediği için Katolik Kilisesi'nden ayrıldı, değil mi? Bu da bir neden sayılabilir ama esas olarak Luther, Tanrı'nın affını kazanabilmek için kilisenin ya da kilise rahiplerinin aracı olması gerekmediğini söylüyordu. Günahların bağışlanması için kiliseye para ödemek bunun yanında daha az önemli bir konuydu. Zaten bu uygulama Katolik'te de 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortadan kalktı. Herhalde bu işe Tanrı da sevinmiştir. Luther, kiliseye Orta Çağ'da dahil olan pek çok dinsel töre ve inanışı reddediyordu. Yeni Ahit'te karşımıza çıkan gerçek Hristiyanlığa dönmek istiyordu. Yalnızca kutsal kitap diyerek Rönesans hümanistlerinin sanat ve kültürün antik kökenlerine dönmeyi isteyişi gibi Hristiyanlığın köklerine geri dönmek gerektiğini dile getiriyordu. Luther ayrıca İncil'i Almanca'ya çevirerek yazılı Alman dilinin temelini atmış oldu. Böylece herkes İncil'i okuyabilecek, herkes kendi kendisinin rahibi olabilecekti. Kendi kendisinin rahibi olmak mı? Biraz abartılı olmuyor mu bu? Luther'e göre rahipler Tanrı karşısında diğer insanlardan daha ayrıcalıklı bir konuma sahip değildiler. Protestan cemaatlerde de ayinleri yönetmek, kilisenin günlük işlerine bakmak amacıyla rahipler bulunurdu. Ancak Luther'e göre insanın Tanrı'nın affını elde edip günahlarından kurtulması için kilise törenine ihtiyacı yoktu. İnsan Tanrı'ya inanmak suretiyle Tanrı'nın affını bedavadan elde ederdi. Luther bu sonuca İncil'i okuyarak varıyordu. Luther tipik bir Rönesans insanıydı öyleyse. Hem öyle hem değil. Tipik Rönesans eğilimi sayılabilecek yanı, bireye ve bireyin Tanrı ile kişisel ilişkisine verdiği önemdi. Rönesansçı yanına bir başka örnek, 35 yaşındayken Yunanca öğrenmesi ve İncil'i Almanca'ya çevirmek gibi zorlu bir girişime girmesiydi. Halk dilinin Latince'nin yerini alması da Rönesans'a özgü bir olguydu. Ancak Luther bir Ficino ya da Leonardo da Vinci gibi hümanist sayılmazdı. Rotterdamlı Erasmus gibi bir takım hümanistler Luther'i insana yeterince değer vermemekle eleştirdiler. Çünkü Luther insanın günahkar olduğu için mahvolmaya mahkum olduğunu söylüyordu. İnsan ancak Tanrı'nın affıyla meşrulaşabilirdi. Çünkü günahının sonu ölümdü.
Ay, amma da acıklı.
Alberto Knox yerinden doğruldu. Masanın üzerindeki yeşil ve siyah topu alıp cebine koydu.
Saat 4'ü geçiyor diye haykırdı Sophie.
İnsanlık tarihinde bundan sonraki büyük dönem barok dönemi. Ama bunu bir sonraki sefere bırakalım sevgili Hilde.
Ne?
Sophie sandalyesinden zıplamıştı.
Sevgili Hilde dedin.
Anlamsız bir dil sürçmesi işte.
Ama insanın dili hiç yoktan sürçmez ki.
Belki de haklısın. Görüyor musun, Hilde'nin babası artık kelimeleri ağzımıza tıkmaya kalkıyor. Sanırım bunun için yorgun düştüğümüz anları kolluyor. Kendimizi savunmamız güçleşiyor çünkü o zaman.
Hilde'nin babası sen değilsin değil mi? Yemin et değilim diye.
Alberto başını hayır değilim anlamında salladı.
Yoksa Hilde ben miyim?
Çok yoruldum Sophie. Anlaman gerek, 2 saattir konuşuyoruz. Üstelik devamlı konuşan da benim. Akşam yemeğine eve gitmen gerekmiyor muydu senin?
Sophie'ye Alberto onu başından savmak istiyormuş gibi geldi. Hole doğru yürürken niye Alberto'nun ağzından böyle sözler kaçırdığını düşünüyordu.
Alberto da arkasından geliyordu. Hermes tiyatro kostümlerini hatırlatan garip giysilerin asılı olduğu gardırobun içinde uyukluyordu. Alberto Hermes'e eğilip,
Hermes yine gelip seni alır dedi.
Sophie, görüşmek üzere deyip parmaklarının ucunda yükseldi ve Alberto'yu kucakladı.
Sen tanıdığım en bilgili ve en iyi kalpli felsefe öğretmenisin.
Böyle dedikten sonra merdivenleri açılan kapıyı açtı. Ardından kapıyı çekmişti ki Alberto'nun yakında yine görüşeceğiz Hilde dediğini duydu. Sophie bu sözlerle bir başına kala kaldı.
Alberto yine ağzından kaçırmıştı işte.
Sophie kapıyı yeniden çalmak istedi ama içinden bir şey onu durdurdu.
Sokağa çıktığında yanına para almayı unutmuş olduğunu fark etti.
Bütün yolu yürümek zorunda kalacaktı, hay Allah. Saat 6'ya kadar evde olmazsa annesi hem kızar hem meraklanırdı.
Birkaç metre kadar ya gitmiş ya gitmemişti ki kaldırımda bir 10 kron durduğunu gördü.
Tam bir otobüs bileti parasıydı bu.
Sophie en yakın durağa yürüyüp büyük meydana giden bir otobüse bindi. Oradan da ta evlerine kadar giden bir başka otobüs yakaladı.
Büyük meydana gelene kadar aklına gelmeyen şey orada aklına geldi.
Tam da ihtiyacı olduğu anda bir 10 kron bulması ne büyük bir şans olmuştu.
Parayı kaldırıma bırakan Hilde'nin babası olabilir miydi? Şimdiye dek en beklenmedik şeyleri en beklenmedik yerlere bırakmakta büyük ustalık göstermişti zaten.
Ama Lübnan'daysa bunu nasıl yapmış olabilirdi? Ya Alberto'nun ağzından kazayla kaçırdıkları? Bir kez olsa neyse, tam 2 kere.
Sophie omuzlarından aşağı hafif bir ürpermenin yayıldığını hissetti. Barok dönemi. Rüyaların yapıldığı maddeden.
Alberto'dan birkaç gün ses çıkmadı.
Bu süre boyunca Sophie defalarca bahçeye çıkıp Hermes'in gelip gelmediğini kontrol etti.
Annesine Hermes'in yolunu şaşırıp bahçelerine geldiğini, sonra köpeğin ona yol göstererek sahibine götürdüğünü, sahibinin ise emekli bir fizik öğretmeni olduğunu söylemişti. Öğretmen ona güneş sisteminden ve 16. yüzyılda gelişen yeni bilimlerden söz etmişti.
Jorun ise bundan daha fazlasını anlatmıştı. Ona Alberto'ya ziyaretinden, apartmanın girişinde bulduğu kartpostaldan ve eve dönerken yerde karşısına çıkan 10 krondan bahsetmişti.
Hilde ile ilgili rüyasını ve altın kolyeyi ise kendisine saklamıştı.
29 Mayıs Salı günü Sophie mutfakta bulaşıkları kurularken annesi içeride haberleri seyrediyordu. Giriş müziğinin hemen ardından Norveç Birleşmiş Milletler taburundan bir binbaşının patlama sonucu öldüğü haberi geldi.
Sophie elindeki bezi mutfak tezgahına atıp odaya koştu.
Televizyonda birkaç saniye süreyle Birleşmiş Milletleri askerinin resmi göründü. Sonra spiker diğer habere geçti.
Olamaz diye haykırdı Sophie.
Annesi kızına dönüp.
Evet dedi, savaş çok korkunç bir şey.
Bu laf üzerine Sophie ağlamaya başladı.
Ama Sophie'cim bu kadar da değil yani. Binbaşının adını verdiler mi?
Evet, neydi hatırlayamıyorum. Girmiştatlıymış galiba.
Girmiştat'la Lesant aynı yer sayılmaz mı?
Yok canım. Grimstadlı bir Lillesand'da okula gidiyor olamaz mı? Artık ağlamayı kesmişti. Şimdi sıra annesindeydi. Yerinden hızla kalkıp televizyonu kapadı ve ''Nedir bu saçmalık Sophie?'' dedi. ''Hiçbir şey.'' ''Hayır efendim. Bir sevgilin olduğunu ve onun senden epeyce büyük olduğuna inanmaya başlıyorum artık. Cevap ver bana. Tanıdığın biri var mı Lübnan'da?'' ''Hayır, tam olarak değil.'' ''Lübnan'daki birinin oğluyla mı tanıştın?'' ''Hayır, kızıyla bile tanışmadım üstelik.'' ''Kimin?'' ''Seni ilgilendirmez.'' ''İlgilendirmez olur mu hiç?'' ''Belki de ben sana sorular sormaya başlamalıyım. Babam niçin hep evden uzakta? Ayrılamayacak kadar korkak olduğunuz için mi? Belki de ne babamın ne benim bilmediğim bir sevgilim var vesaire vesaire. İkimizin de sorulacak soruları var gördüğün gibi. En azından birbirimizle konuşmaya ihtiyacımız var sanırım. Olabilir. Ama şimdi öyle yorgunum ki gidip yatmak istiyorum. Üstelik ay boşu oldum.'' Böyle dedikten sonra boğazına düğümlenen gözyaşları içerisinde odasına koştu. Banyoda işini bitirip yorganın altına sokulmuştu ki annesi geldi. Annesinin inanmayacağını bilmesine rağmen uyuyormuş gibi yaptı. Oysa annesinin hem bunu hem de kendisinin bu numarayı yutmayacağını Sophie'nin bildiğini çok iyi biliyordu. Annesi yatağın kenarına oturup Sophie'nin başını okşamaya başladı. Sophie iki hayatı aynı anda yaşamanın ne güç bir hal aldığını düşündü. Felsefe kursunun bitmesini dört gözle beklemeye başlıyordu. Belki de yaş gününe ya da hiç değilse 24 Haziran'a kadar bitmiş olurdu. Hilde'nin babası da Lübnan'dan o tarihte dönüyordu. ''Yaş günümde bir parti vermek istiyorum.'' dedi. ''Ne güzel. Kimleri davet edeceksin?'' ''Pek çok kişi. Tabii eğer izin verirsen.'' ''Elbette. Kocaman bir bahçemiz var zaten. Umarım havalar da böyle güzel gider. Ama ben yaş günümü 24 Haziran'da kutlamak istiyorum.'' ''E olur.'' ''Önemli bir gün bu.'' dedi Sophie. ''Yani?'' ''Son günlerde kendimi çok büyümüş hissediyorum.'' ''İyi bir şey bu değil mi?'' ''Bilmem.'' Sophie konuşurken yatmayı sürdürüyordu annesi. ''Sophie'cim, bana anlatmalısın niye böyle biraz dengesiz olduğunu son günlerde.'' ''Sen dengesiz değil miydin 15 yaşındayken?'' ''Dengesizdim herhalde ama... Sen neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun.'' Sophie annesine döndü. ''Köpeğin adı Hermes.'' ''Ya, Alberto denen adamın köpeği.'' ''Devam et.'' ''Şehrin eski bölgesinde yaşıyor.'' ''Köpeği oraya dek takip mi ettin?'' ''Evet, bunda sakıncalı bir yan yok sanırım.'' ''Köpeğin daha önce birkaç kez buraya geldiğini mi söylemiştin?'' ''Söylemiş miydim?'' Sophie'nin biraz düşünmesi gerekiyordu. Annesine anlatılabileceklerin tümünü anlatmak istiyordu ama her şeyi de anlatamazdı. ''Hiç evde olmuyorsun anne.'' dedi. ''Haklısın. Hep çok meşgul oluyorum. Alberto ve Hermes buraya çok kez geldiler. Ama neden? Eve de mi girdiler yoksa? Sorularını teker teker sormaya çalışabilir misin lütfen?'' ''Hayır, eve girmediler. Ama sık sık ormanda gezintiye çıkıyorlar. Yoksa bu da mı acayip bir şey sence?'' ''Hayır, hiç de değil. Herkes gibi onlar da gezintiye çıkarken bizim evin önünden geçiyorlar. Bir kez okuldan eve döndüğümde Hermes'i gördüm. Alberto ile de Hermes aracılığıyla tanıştım.'' ''Ya beyaz tavşanlar falan?'' ''Beyaz tavşanlardan Alberto söz etti. Çünkü o tam bir filozof. Bana tüm diğer filozofları da o anlattı.'' ''Öyle bahçe çitinin arkasında durduğu yerden mi?'' ''Karşılıklı oturduk herhalde. Ama en çok mektupla haberleştik. Mektupları bazen postacı getiriyor. Bazen o gezintiye çıkarken posta kutusuna bırakıyordu. Bir de şu aşk mektubu meselesi vardı.'' ''Vardı da aşk mektubunun kendisi yoktu.'' ''Yalnızca filozoflardan mı bahsetti gerçekten?'' ''Ya ne inanılmaz değil mi? Sanırım ondan 8 yıldır okulda öğrendiklerimden çok daha fazla şey öğrendim. 1600 yılında ateşte yakılarak öldürülen Giordano Bruno diye biri olduğunu biliyor muydun örneğin? Ya Newton'un evrensel çekim kanunu?'' ''Hayır, bilmediğim çok şey var ne yazık ki.'' ''Seni bildiğim kadarıyla dünyanın neden güneş etrafındaki bir yörüngede hareket ettiğini de bilmezsin. Üstelik bu senin kendi gezegenin olmasına rağmen.'' ''Kaç yaşlarında bu adam?''
''Bilmem.
En azından 50 olmalı. Lübnan'la ilgisi ne?'' İşte bu zor bir soruydu. Sophie'nin aklından yüzlerce değişik cevap geçti. En sonunda ''Alberto'nun Birleşmiş Milletleri taburunda binbaşı olan bir kardeşi var. Lillesandlı. Bir zamanlar binbaşının evinde yaşayan da oydu.
Alberto biraz garip bir at değil mi?
Olabilir.
İtalyanca'ya benziyor.
Biliyorum, zaten kayda değer ne varsa Yunanistan ya da İtalya'dan geliyor.
Ama Norveççe de biliyor değil mi?
Hem de gürül gürül.
Ne diyorum biliyor musun Sophie? Bu Alberto'yu bir gün bize davet etsek. Hiç gerçek bir filozofa tanışmadım ben.
Bakalım.
Yaş günü partine çağırabiliriz belki. Birkaç kuşağın bir arada olması çok hoş bence.
Ben de davetliyim değil mi?
En azından yiyecekleri getirip götürürüm.
İyi fikir değil mi, ne dersin?
Tabii, eğer o gelmek isterse. Sınıfımdaki oğlan çocuklarından çok daha ilginç en azından ama.
Evet.
Ya herkes Alberto'nun senin yeni sevgilin olduğunu sanırsa?
Sen de öyle olmadığını söylersin.
Bakalım.
Bakalım ya.
Sophie, babanla çok iyi anlaşamadığımız doğru ama hiçbir zaman babandan başkası olmadı.
Uyumak istiyorum artık. Karnım da çok ağrıyor.
Bir parasitamol ister misin?
Olur.
Annesi suyla hapı getirdiğinde Sophie çoktan uykuya dalmıştı.
31 Mayıs bir perşembe gününe rastlıyordu. Sophie bugün son derslerinin geçmesine güç dayanmıştı. Felsefe kursuna başladığından beri bazı dersleri daha iyi gitmeye başlamıştı. Derslerin çoğunda önceden de fena notlar almıyordu zaten ama şimdi sosyal bilgiler ve benzeri derslerden hep pek iyi alıyordu. Matematikte ise durum o kadar iyi sayılmazdı. Son derste yine kompozisyon yazmışlardı. Sophie İnsan ve Teknik adlı konuyu seçmişti. Kompozisyonunda Rönesans ve bilimsel devrimden, yeni doğa anlayışından, bilgi güçtür diyen Francis Bacon'dan ve yeni bilimsel yöntemden söz etti. Deneysel yöntemin yeni bilimsel buluşlara temel oluşturduğunun üzerinde önemli durdu. Sonra da teknolojinin olumsuz bir takım sonuçlarına değindi. Ama sonuç olarak insanın yaptığı her şeyin hem kötü hem de iyi amaçlarla kullanılabileceğini yazdı. İyi ve kötü birbirine geçerek eğrilen siyah ve beyaz iplik gibidir dedi. Bu iki ip bazen birbirine öylesine dolanır ki birini diğerinden ayırt etmek mümkün olmazdı. Öğretmen kompozisyon defterini geri verirken Sophie'ye eğilerek göz kırptı. Sophie bu kompozisyondan pek iyi almış, öğretmen ayrıca defterine "Tüm bunları nereden bilebiliyorsun?" diye yazmıştı. Sophie tükenmez kalemle defterine "Felsefe okuyorum" diye yazdı. Defterini katlayıp kaldıracakken defterin arasından bir şey yere düştü. Bu Lübnan'dan gelen bir kartpostaldı. Sophie sırasının üzerine eğilip kartı okumaya başladı.
Sevgili Hilde, sen bu satırları okurken burada olan trajik ölüm olayını telefonda konuşmuş olacağız. İnsanlar biraz daha fazla düşünmeyi başarabilseler, belki de bu savaşlar, bu ölümler hiç olmazdı diye düşünüyorum. Savaş ve şiddete karşı en iyi çözüm küçük bir felsefe kursu olabilir belki de. Ya dünyaya her yeni gelen insanın kendi ana dilinde elde edebileceği Birleşmiş Milletler felsefe kitapçığı fikrine ne demeli? Bu fikri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne açacağım. Telefonda eşyalarını kaybetmeme konusunda daha dikkatli davrandığını söyledin. İyi olur. Çünkü sen gerçekten tanıdığım en savruk kişilerden birisin. Son konuşmamızdan beri kaybettiğin tek şeyin bir 10 kron olduğunu söyledin. Paranı bulman için elimden geleni yapacağım. Kendim uzak olsam da orada bana yardım etmeye hazır dost eller var hep. 10 kronunu bulursam bunu yaş günü hediyene katacağım. Sevgiler. Evine dönüş yoluna koyulmuş olan baban. Sophie tam kartı bitirmişti ki son dersten çıkma zili çaldı. Yine aklından yüzlerce düşünce aynı anda geçiyordu. Her zaman olduğu gibi okul bahçesinde Jorin'le buluştu. Eve doğru giderlerken Sophie çantasını açıp arkadaşına kartpostalı gösterdi. Jorin, pul hangi tarihte damgalanmış diye sordu.
15 Haziran'dır mutlaka.
Hayır bak, 30 Mayıs 1990 yazıyor. Dünün tarihi, yani Lübnan'daki olayın ertesi günü.
Jorin,
Lübnan'dan Norveç'e mektubun bir günde geleceğine inanamıyorum diye sözlerini sürdürdü. Hele şu özel adrese bakacak olursan, Sophia Mutzeneli ile Hilde Möller Knank, Frulya Lisesi. Normal postayla mı gelmiştir sence? Ya kartı öğretmen mi bulup kompozisyon defterinin içine koydu acaba?
Bilmem, bilmeye cesaret edip edemediğimden de emin değilim doğrusu. Kartpostal bahsi böylece kapanmış oldu. 24 Haziran'da bahçemizde büyük bir yaş günü partisi vereceğim. Sınıftaki çocukları da çağıracak mısın? Sophie omuzlarını silkti. En gerzeklerini çağırmasak da olur. Ama Jörgen'i çağıracaksın değil mi? Sen istiyorsan çağırırım. Partiye bir sincap iyi gider. Bu arada Alberto Knox'u da davet ederim bakarsın.
Delisin sen.
Biliyorum. Alışveriş merkezinin köşesinde bu sözlerle ayrıldılar.